Ayrım 32.
19. Son karar merci, ruhban ve laiklerden oluşan meclistir. 20. Zina dışında boşanmaya izin verilmez. Ermeniler arasında çok küçük yaşta, bazen de doğar doğmaz nişanlanma, beşik kertme yoluyla evlenme usulü vardır. 21. Ermeniler ikonları eski putperest adeti sayarak reddederler. Evlerinde kutsal bir şey bulundurmazlar. Gregorian Ermeniler arasında misyoner faaliyetleri dini ve daha çok siyasi sebeplerle etkili olmuştur. Neticede Katolik ve Protestan olan Ermeniler ortaya çıkmıştır. Fransa'nın tavassutu ile İstanbul'da 1830'da Katolik Ermeni Kilisesi, Amerika ve İngiltere'nin destek ve himayesiyle de 1847 yılında Protestan Ermeni Kilisesi resmen teşekkül etmiştir. Bugün dünyada Gregorian Ermeniler dışında Katolik ve Protestan Ermeniler de bulunmaktadır. Türkiye'de büyük çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 45-50 bin civarında Ermeni vardır. E. Diğer bazı Hristiyan mezhepleri ve grupları. Önceki sahifelerde Hristiyanlar arasındaki görüş ayrılıklarına, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan kilise ve mezheplere temas edilmişti. Ancak Hristiyanlıktaki mezhep ve gruplar bunlardan ibaret değildir. Bunların sayısı 70'ten fazladır. Bunların bir kısmı Ebionitler hariç 5. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiş. Bir kısmı da Reform hareketiyle ve ondan sonra görünmeye başlamıştır. Bunlardan bir kısmı radikal, bir kısmı da Hristiyanlıktan uzaklaşmış dini hareketler, gruplardır. Biz bunların bugün varlığını sürdüren bazılarına geçmeden önce, bu mezhep ve grupların büyük bir kısmının oluşumunda rolü olan reform hareketleri hakkında kısa bilgi vereceğiz. 16. yüzyılda Papa 5. Leon, Saint Pierre Kilisesi'nin yapılmasında para sıkıntısına düştü. Endülüjans kağıtları çıkarttı. Para verenlere bunlardan vererek manevi lütuflar vaat etti. Katolik kilisesi halktan ağır vergiler almakta, bedeni cezalar uygulamaktaydı. Mali imkanlarını genişletmek için kilise çeşitli yollara başvurmaktaydı. Endülüjans da bunlardan birisi oldu. Kilise bir taraftan Hristiyanların mali imkanlarını sömürürken, diğer taraftan da kendi koyduğu inançları zorla kabul ettirmeye çalışmaktaydı. Kiliseye ters düşen bilime ve bilim adamlarına karşı sert tedbirler almaktaydı. Karşı çıkan bilim adamlarını afaraz ediyor ve bilgisizlik ile suçluyordu. Engizisyon mahkemelerinde binlerce insan cezalandırılmıştı. Kilise bütün bunları din adına yapıyordu. Bu sırada bilime büyük önem veren, bilim adamlarına saygıyı ön planda tutan, Allah'la kul arasında vasıta kabul etmeyen, insanı doğuştan saf ve temiz kabul eden İslam, her tarafta yayılmaktaydı. Hristiyan dünyasındaki bu baskı ve taassup karşısında İslam'ın toleransı insanların uyanmasına vesile oluyordu. İstanbul'un alınışı Hristiyan dünyasının yıkılmaz kabul edilen kalelerinden birinin düşüşü, Avrupa'da da kıpırdanmalara sebep olmuştu. Rönesans başlamış ve bunun akabinde dinde reforma ihtiyaç olduğu gündeme gelmişti. Reform hareketinin en hareketli öncüsü bir Alman rahibi olan Martin Luther'dir. 1517'de endülüjans satışlarına karşı vaaz vererek ve Wittenberg Saray Kilisesi kapısına 95 maddelik tezini asarak reform hareketini başlatmıştır. Roma'ya gittiğinde hayalindeki Roma'nın manevi havasını bulamamış ve bizzat içinde bulunduğu ruhban teşkilatının kötülüklerle iç içe olduğunu görmüştür. Bütün bunlar onun bu çıkışının sebepleri olmuştur. Luther'in bu çıkışları ve astığı ferman bütün Almanya'da yayılmış ve çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Bunun üzerine Papa tarafından aforoz edilmiş, ancak o aforoz emirnamesini halkın gözü önünde yakmıştır. Böylece Papa'nın buyruğunu yakan ilk kişi olmuştur. Eyalet beyinin arzusu ile Luther, Worms meclisinde imparator tarafından sorguya çekilmiş, Papa ve konsilin yanılmazlığı aleyhindeki yazılarını reddetmesini istemiş, fakat o bunu kabul etmemiştir. O sırada prenslerin baskısından usanan köylülerin ayaklanıp hürriyet istemeleri hareketinde Luther tarafsız kalmıştır. Luther tövbeye papazların kilisesinin rahmetiyle günah çıkarmalarına karşı çıkmış, hidayetin tamamen Tanrı'nın lütfuyla olacağını ileri sürmüştür. Hidayet edilen kimsenin papazların takdisi ve azizlerin aracılığı olmadan Tanrı'ya serbestçe ulaşabileceğini savunmuştur. Luther, Ortaçağ Kilisesi'nin kısıtlamalarını kaldırmış, Almanlar için Kitab-ı Mukaddes'i Almanca'ya tercüme etmiştir. Kilisenin aracılığı olmadan herkesin okuyup yorum yapabileceğini bildirmiştir. Luther gibi aynı konu ve problemlerle uğraşanlardan biri de İsviçre'de Ulrich Zwingli'dir. 1484-1531. O da kiliseye karşı tepki göstermiş ve daha ahenkli bir çözüm yolu bulmuştur. İsviçre'nin politik durumu, Zwingli'nin görüşlerini daha rahat ortaya koymasına yardımcı olmuştur. Zwingli'ye göre komünyon ayininde İsa ruhen bulunur. O, Evharistiya üzerinde Luther ile tartışmaya girmiştir. Bu konuda Luther ile Zwingli anlaşmaya varmak istemişlerse de kendilerine engel olunması sebebiyle başarılı olamamışlardır. Zwingli, İsviçre'deki bir iç savaşta taraftarlarıyla birlikte protestanlık uğrunda öldürülmesi sonucu gayesine ulaşamamıştır. Fakat İsviçre'de ilk kıvılcımı parlatmıştır. Jean Calvin, 1509-1564, reformcuların ikinci kuşağından sayılıyordu. Hukuk tahsilinden sonra protestan fikirleri benimsemeye başlamıştı. Fransa'yı terk ettikten sonra Basel'e yerleşti. Orada 1536'da Hristiyan dininin öğretimi adlı eserini yazdı. Hayatının sonuna kadar protestanlığı sistemli bir şekilde yaymaya çalıştı. İlahi kudret ve değişmeyen arzuyu reformların en önemli hususu olarak açıklamak istedi. Hidayetin ve küfrün, hidayete ulaşmanın kaynağının Tanrı'nın değişmez kararıyla olduğunu açıkladı. İyi ameller Luther için imanın, Calvin için ilahi seçkinliğin işaretidir. Calvin'e göre ilahi devlet getirilebilirdi. Bunu kurduğu disiplinli bir cemaatle uygulamayı denemiştir. Katolik kilisesine karşı başlayan reform hareketi yeni bir mezhebin doğmasına yol açmıştır. 15. yüzyılda başlayıp bugüne kadar devam eden protestanlık bu hareketin neticesidir. Bugün dahi çeşitli mezhep, grup ve farklılıklar ortaya çıkmakta, etrafına taraftarlar toplamaktadır. Luther ile başlayan reformun neticeleri şöyle özetlenebilir. 1. Kilisenin her dediği doğru değildir ve onlarda tenkit edilebilir. 2. Yanılmaz bir otorite yoktur ve Hristiyanlığı bilen herkes otoritedir. Kilise önde olmakla beraber milli kiliseler önemli bir mevkiye sahiptir. 3. Hristiyanlıkta temel esas Kitab-ı Mukaddes'tir ve ondan herkes istifade edebilir. 4. Evharistiya'da yenilen ekmek ve şarabın İsa'nın vücudu ile ilgisi yoktur. O bir hatıra yemeğidir. 5. Hiçbir kimse bir başkasının günahını bağışlama yetkisine sahip değildir. 6. İsteyen herkes kendi ana dilinde ibadet edebilir ve kutsal kitabı başka dillere tercüme edebilir. 7. Ruhban sınıfı da evlenme hakkına sahiptir. 8. Katolik kilisesi bazı konularda taviz verebilir. Bu hareket Katolik kilisesinin katı ve dogmatik tutumlarına karşı ortaya çıkmasına rağmen Hristiyanlığı inkar etmemiş, Hristiyanlığa yeni yorumlar getirerek ona ayrı bir yön ve hız vermiştir. Protestanlık Hristiyanlığın donuktan kurtulmasının, çağın gereklerine göre anlaşılıp yorumlanmasının, ülkelerce benimsenmesinin şartı olmuştur. Şimdi çok sayıda mezhep ve gruplara örnek olmak üzere Hristiyan topluluklardan bazısı tanıtılacaktır. E.A. Ebionitler. Yahudi asıllı ilk Hristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Ebionit kelimesi İbranice yoksul, fakir anlamındadır. Bundan dolayı hasımları fakirler, yoksullar, ebionit kelimesini onları küçümsemek için kullanmışlardır. Onlar ise ebionitliği, fakirliği, İsa'nın dağdaki vaazında bahsettiği muhtevada ve ruhta fakir olanlar manasında anlamaktadırlar. Bunlar İsa'nın tanrılığını reddeder, sünnet olurlar. Reisleri olarak Hazreti İsa'nın kardeşi Yakobus'u kabul ederler. Yahudi ayin ve ibadetlerini yerine getirirler. Pazarı kabul etmekle beraber Şabbat'a, cumartesi uyarlar. İsa'yı son Yahudi peygamberi olarak tanır fakat Mesih olduğunu kabulde tereddüt ederler. Paulus'u samimi bir Hristiyan görmez ve onu dönme, içi başka dışı başka sayarlar. Paulus'tan önce komünyon ayininin hatıra olarak kutlandığı ve Hazreti İsa'nın kan kadehi yerine su kadehini koyduğunu savunurlar. Ekmek şarap ayinindeki ekmek ve şarabın Hazreti İsa'nın eti ve kanı olduğu görüşünü reddederler. Kan dökmeyi reddettikleri için et yemezler ve ideal hayatın bitkilerle beslenmek olduğunu savunurlar. Boy abdestine benzer dini banyo geleneğine sahiptirler. Cünüplük ve ihtilamdan sonra yıkanırlar. Ebiyonitlerin 5. yüzyıla kadar yaşadıkları, ondan sonra görünmez oldukları, bir kısmı Hristiyan gruplara, bir kısmının Gnostik gruplara katıldıkları ileri sürülmektedir. Bunun yanında Ebiyonit karaktere sahip Hristiyanların günümüze kadar geldiği ve hala var olduğu da belirtilmektedir. E.B. Maroniler. Hazreti İsa'da yalnız bir hareket gücü, yalnız bir arzu, monotelisme bulunduğunu kabul eden Doğu Hristiyanlarından bir gruptur. Bunlar 7. yüzyılda Aziz Moran adlı bir ruhani ile önem kazanmış ve 8. yüzyıldan sonra Maroniler adıyla biline gelmişlerdir. Bunlar daha sonra eski inançlarını terk ederek Kadıköy Konsili'ni kabul ettiklerini açıklayarak Katolikliğe yaklaşmışlar. 1445'te Floransa Konsili'nde Katolikliği kabul etmişlerdir. Maroniler önce komşuları olan ve heretik, sapık saydıkları Hristiyan gruplarla, sonra Müslümanlarla çatışmalara girmişlerdir. Önceleri Sünnilere karşı Dürzilerle işbirliği yaparken, sonraları onlarla da kanlı kavgalar yapmışlardır. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olmalarına rağmen bugün Suriye ve Lübnan'daki Katolik cemaatini teşkil etmektedirler. Ayinle ilgili kitapları için Arapçayı kabul eder fakat Süryani harfleriyle yazarlar. İbadetlerde Süryanice'yi kullanırlar. Papazların takdisten önce evli olmalarına izin verirler. Maroniler Suriye ve Lübnan'da yaklaşık 400 bin, Mısır'da 15 bin civarındadır. E.C. Cizvitler. 1534 yılında Paris'te Loyolalı Ignaz tarafından kurulmuştur. Roma Katolikliğine bağlı ve İsa'nın arkadaşları adıyla bilinen bir Hristiyan tarikatıdır. Kuruluşunda Filistin'e gitmeden önce İsa'nın askerleri olarak fakirlik, iffet ve itaat ahdi ile birbirine bağlanan 6 öğrenciyi ihtiva etmektedir. Kudüs'e gitmeye muktedir olamayan bu grup, başka bir grupla tanışarak Venedik'te kalmıştır. 1537'de Roma'ya vaaz etmek, telkinatta bulunmak için gelmişler ve 1540'da Papa II. Pol tarafından tarikatın kuruluşu tasdik edilmiştir. Bu tarikat üyelerinin sertlikleriyle, askeri karakterleriyle ve entelektüel özellikleriyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Karşı reform hareketinde önemli rol oynamışlardır. Loyolalı Ignaz'ın tespit ettiği kaideler günümüzde de devam etmektedir. Gruba katılan her cizvit, iffetli olmaya, fakir kalmaya ve baştaki idarecilerin istediği her yere misyoner olarak gitmeye yemin etmektedir. Cizvitler tarikatın kurulmasından bu tarafa bazen iyi karşılanmışlar, bazen takibata uğramışlardır. Daha sonra prestijlerine kavuşmuş ve Hristiyanlar arasında etkili olmuşlardır. Bugün dünyanın her yerinde üyeleri bulunmakta ve misyonerlik faaliyetlerini sürdürmektedirler. Sayıları yaklaşık olarak 30-40 bin civarındadır ve 32 koldan faaliyette bulunmaktadırlar. E.D. Anglikan Kilisesi. 16. yüzyılda reform hareketinden sonra İngiltere'de ortaya çıkmış bir Hristiyan mezhebidir. Anglikanizm, Protestanlığın İngiltere'ye mahsus bir şeklidir. O, Katoliklikle reform hareketi Protestanlık arasında uzlaştırmacı bir yol takip etmektedir. 8. Henry ve daha sonra 1. Elizabeth döneminde Roma ile olan mücadelelerinden sonra Katoliklerle bağlarını kesmiş olan İngilizler, o dönemin görüşleriyle modern hoşgörü arasında bir orta yol takip etmişlerdir. İngiltere'ye has olan bu mezhep, kutsal kitaba bağlı ve kısmen reforme edilmiş bir Katoliklik olarak görülmektedir. Anglikanlık, teşkilat ve kült hayatı bakımından Katolikliğe yakındır. Liturji, doktrin ve dini tatbikat, umumi dua kitabında düzenlenmiştir, 1552'de. Burada dini liderliğin önemli bir yeri vardır. Anglikanlar Papa'nın otoritesini reddederler. 16. yüzyıldan beri Latince yerine İngilizceyi kullanırlar. Kutsal kitabı İngilizce olarak taraftarlarına sunarlar. Anglikan kilisesinin başı kral ve kraliçedir. Bu kilise devletin resmi kilisesidir ve devlet tarafından korunup desteklenir. Kiliselerdeki ayin ve törenlerde millilik esastır. Resmi Anglikanizm, Kalvinizmle Katolik dogma arasında bir uzlaşma ve uyuşma sağlar. Anglikan kilisesi kutsal kitabı iman esaslarını, müşterek ibadet kitabını esas alır ve iki sakramenti temel kabul eder. Diğer beş sakramentin yeri farklıdır. Bütün Hristiyan mezheplerinde vaftiz ve evharistiya esastır. 18. yüzyıldan itibaren Anglikanizm Amerika, Kanada, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika gibi yerlere yayılmıştır. Bu kiliselerin çoğu bağımsızdır. Fakat ana kilise ile aynı inanç, aynı merasim, ayin ve törenleri paylaşırlar. İkinci Vatikan Konsili'nden 1962-1965 beri Katoliklikle Anglikanizm arasında anlaşma zemini aranmaktadır. Mensupları dünyada 70 milyon civarındadır. EE, Lutheran Kiliseler. Başlıca bulundukları yerler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İskandinav ülkeleridir. Bu kiliseler Roma Katolik Kilisesi'nden ayrılmışlarsa da Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Alman kiliseleri dışında piskoposlar kilisenin yapısındaki bazı düzenlemeler, evharistiya, mas ve kilise yılı gibi bazı özellikleri devam ettirmişlerdir. Kilise dili daima milli dildir. Vaazlar kutsal kitaptan seçilmiş kısımların açıklanması ve uygulanışı ile ilgili hususları içinde bulundurur. İbadetin büyük bir bölümünü vaazlar oluşturur. Diğer bölüm ise dualar. Kutsal kitaptan okumalar gibi altar, kilisede papazın koronun bulunduğu ön kısım servisidir. Komünyon sık olsa da serviste daima bulunmaz. Üç sakrament vardır. Vaftiz, günah itirafı, evharistiya. Ancak günah itirafı mecburi değildir ve sıkça yapılmaz. Konfirmasyon çocuk önceden yetiştirildikten sonra 14 yaşında yapılır. Kilise yılı Roma Katolik azizlerine ait günlerden çoğunu almaz. Christmas eski Alman dininden aldığı bir kısım uygulamalara yer verir. Oruç, perhiz devreleri uygulanmaz. Kilisede görevli bulunmayanlar için kutsal kitap okuma, dua ve kiliseye devam önemlidir. Mensupları dünyada 100 milyon civarındadır. EF, reforme edilmiş kiliseler. Batı Avrupa, İskoçya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 milyonu geçen mensubu bulunan ve presbiteryen tarzda ihtiyar meclisleriyle yönetilen 140 müstakil kiliseden oluşan topluluk. Bu kiliseler demokratik yollarla seçilmiş meclis ve komitelerce idare olunur. Papaz yoktur. Servislere pastör denilen kimseler tarafından nezaret edilir. İbadet yerleri son derece sade olup burada dua, kutsal kitap okunması, vaaz ve ilahi işleri yürütülür. Katolik devreden kalma bazı kilise bölmeleri günümüzde başka işler için kullanılmaktadır. Bu kiliselerde resim heykel gibi şeyler bulunmaz. Sakramentler ikidir. Vaftiz bir itaat davranışı olarak, evharistiya komünyonu bir hatıra yemeği olarak. Müstakil cemaatleriyle kongregasyonistler İngiltere'de ve Kuzey Amerika'da 7-8 milyon ve metodistler reforme edilmiş kiliselere pek yakındırlar. EG, presbiteryenler. Piskoposluğu reddeden ihtiyar meclisi tarafından yönetilen Kalvinist sistem protestanların yer aldığı reforme kilise mensuplarına verilen addır. Onlar presbiteryanizmin havariler tarafından vaaz edilmiş bir sistem olduğunu kabul ederler. Modern presbiteryen kilisesi reformdan etkilenmiş ve dini muhtariyet kazanmıştır. Bu hareket İsviçreli U. Zwingli 1484-1531 tarafından ortaya atılmış, Fransız C. Calvin 1509-1564 tarafından da geliştirilmiş ve 1572 yılında Kraliçe Elizabeth devrinde İngiltere'ye girmiş, çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Bu kilise presbiter diye adlandırılan yaşlılar, kıdemliler tarafından yöneltildiği için bu ismi almıştır. Disiplin kitabında geçen kilise düzeninin kurallarını ve yazılı iman ikrarını kabul eden yönetici ihtiyarlarla öğretici ihtiyarlardan, papaz, minister, oluşan mahalli bir heyete ruhani niteliği olmayan bir kimse başkanlık eder. Mahalli heyetlerin üstünde belirli bir bölgede presbiteri denilen ve piskopos görevi yüklenen bir üst idare merkezi bulunur. Bu merkezi her alt topluluktan seçilmiş birer temsilciyle öğretici ihtiyarlar yürütür. Papaz görevi yapan ihtiyarları seçmek de bu kurulun işidir. Bu presbiterilerin üzerinde de bir genel meclis bulunur. Bu idare şekli 17. yüzyıl İsviçre şehir devlet sisteminden örneklenmiş ve değişik ülkelerde de benimsenmiştir. Bir Katolik rahibi olan John Knox, 1505-1572, İskoçya'da Presbiteryen Kilisesini kurmuştur. Daha sonra İrlanda, Galler, İngiliz dominyonları, Amerika gibi ülkelerde de faaliyetler başlamıştır. İngiltere'de Presbiteryenler zulüm görmüşlerdir. Presbiteryenlerin temel doktrinleri 1643-1644 yılları arasında İngiltere'de Westminster Asamblesi tarafından tespit edilmiş, Westminster iman ikrarında açıklanmıştır. Bu Presbiteryenler kiliselerinde dogmalar konusunda ihtilaflar bulunmasına rağmen ayin ve törenlerindeki kolaylık ve sadelik hepsinde aynıdır. Mabetleri gösterişsizdir. İlahiler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmaktadır. Tanrı'ya dua ve ibadetleri gizli bir şekildedir. Zühd ve riyazete önem verirler. İlk kiliseleri ve ilk Hristiyanları taklit etmeye çalışırlar. Baptistler. Bugün 30 milyon civarında mensubu bulunan Hollanda'da doğmuş bir Protestan mezheptir. Bu mezhep eski ana Baptistlerle İngiliz Kongregasyonistlerinin inançlarının bir karışımından ibarettir. Anabaptistler küçük çocuklara vaftiz yapılmasına karşı reformist bir gruptur. Bunlar 1521-1525 arası Almanya'daki köylü ayaklanmasına katılmışlardır. Luther zamanında Anabaptistler bir cemaatin üyesinin şahsi iman ve itaatını yetişkin iken vaftiz olmak veya yenilemekle gösterebileceğini ileri sürdüler. Onlar dağdaki vaazın cemiyetle İsa'nın şeriatı olarak uygulanabileceğini belirtip onu odak edinerek çoğu defa eski ahidi reddettiler. Aslında Menno Simons'ta ölümü 1561 bir Katolik papazı olmasına rağmen çocuk vaftizini hatta bütün resmi kredoları, askeri hizmeti ve benzeri reddetmiş ve Mennonit hareketini kurmuştu. Baptizm vaftizde vücudun suya tamamen batırılmasına dayanan, bunun kişinin İsa'ya kendi iradesiyle imanının kesin bir sembolü olarak gören ve dolayısıyla sadece yetişkinlere bu işin uygulanabileceğini kabul eden bir mezheptir. Bu mezhepte komünyon bir hatıra işlemidir. İstenen kesin ve açık bir ikrardır. E.İ. Uniteryenler. Bu deyim teslisi üçlü bir tanrı anlayışını reddeden, bir tek tanrıyı kabul eden dini düşünce ve mezhep taraftarlarını ifade etmektedir. Uniteryen adı Tanrı'nın birliği inancından gelmektedir. Hristiyanlığın aslında olmayan ve Pavlus ile ortaya çıktığı ileri sürülen teslis doktrinine karşı ilk yüzyılda başlayan ve Arius'la şekillenen bir muhalefet bulunmaktadır. 325 yılında yapılan İznik Konsili'nde Arius'un görüşleri reddedilmiştir. Bu tarihten sonra Arius'un görüşleri Aryanizm adıyla biline gelmiştir. Ancak Uniteryanizm adıyla bir hareket haline gelmesi 16. yüzyıldadır. Avrupa'da ve İngiltere'de Uniteryenliğin yayılması Reformasyon devresinde ve sonrasında Kutsal Kitab'ın serbest ve bağımsız incelenişiyle at başı yürümüştür. Böylece üçlemeye karşı tenkitler 16. yüzyıl ve sonrasında ortaya çıkmıştır. İspanya'da Michael Servetus 1511-1553 bu yolda hayatından olmuştur. John Beadle 1616-1662 İngiliz Uniteryenliğinin babası diye nitelendirilirken Faustus Socinus 1539-1604 İsa Mesih'in şahsı ile ilgili inançları onun sadece insan olduğu şeklinde netleştirmiştir. Bu hareket birçok Hristiyan memlekette yasaklanmış ve taraftarları göç etmeye zorlanmıştır. 17. yüzyılda 1605 yılında yazılan Krakovi ilmihali ile bilgi sahibi olan küçük gruplar Hollanda'da, Almanya'da ve Jan Sigismund'un krallık döneminde Transilvanya'da ortaya çıkmıştır. Uniteryen hareketi dini konulardaki geniş toleransıyla 18. yüzyılda gelişmesini sürdürmüştür. saygı gören bir piskopos olan Theophilus Lindsay, Üniteryenler toplantısı yapmış ve toplantı yeri mabet olmuştur. İlim adamı olan Joseph Priestley, Üniteryenlerin liderliğine getirilmiştir. Fakat bu yeni hareketin üyeleri sürgün ve hatta 1813 yılına kadar ölüm cezasıyla cezalandırılmıştır. Onların çoğu merkezi Boston'da bulunan ve Amerika Üniteryen Cemiyeti'nin kurulduğu Amerika'ya göç etmiştir. İngiltere'de yeniden teşkilatlanan Üniteryenler 1825 yılında Britanyalı ve yabancı Üniteryenler Birliği oluşturmuşlardır. O günden bu tarafa da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Birçok Avrupa ülkesinde teşkilatlanmakla birlikte en yoğun olarak Amerika, Kanada, Macaristan, Polonya, Transilvanya ve İngiltere'de faaliyette bulunmuş olan Üniteryenler bugün Avrupa ve Amerika ülkelerinde yaşamaktadırlar.